Efendim iyi akşamlar. 8 Mayıs 2024 Çarşamba saat 19. Nava Haber'desiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz umurunda mı? Bunu soracağımız çok insan var. Umurunda mı diye. Bizim umurumuzda. O yüzden üstüne konuşuyoruz. O yüzden haberlerimize bakıyoruz. Sürekli haber peşindeyiz. Ne olup bittiğini de anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi 3 haber var arka arkaya. Bunları birlikte değerlendirmenizi rica ediyoruz. Bakalım kimsenin umurunda mı? Öğrencinin vurduğu okul müdürü öldü.
Anlayamadım ki ne olduğunu. Sadece patlama sesi duydum. O panikle, o heyecanla. Ne olduğunu anlayamadım. Hocamla sadece göz göze geldim de zaten üstüme doğru yığılmıştı. Tutmaya çalıştım.
İşte böyle geldi okula. Hızla okul müdürünün odasına çıktı, kurşun yağdırdı. 74 yaşında ömrünü eğitime adamış bir öğretmen İbrahim Oktugan, bir öğrencisinin silahından çıkan kurşunla can verdi. O öğrenci ifadesinde amacım öldürmek değildi diyerek kendini savundu.
Sabah anneme börek alacağımı söyleyerek çıktım. Okula gideceğimden kimsenin haberi yoktu. Amacım öldürmek değildi, dövmekti.
Demişti bu öğrenciyi biz taşıyamayacağız. Bu bize uygun değil, bu öğrenci bizim öğrencilerimize çok kötü örnek. En son patlak verdiği olay zaten öğretmenlerimizden bir tanesinin küfürlü bir hitapta bulunması.
Esas olarak öğretmenlerin beklediği tek şey vardı, saygı. Ve ben öğretmenlerime hep saygı duydum. Öğretmenlerimin de saygı duyulmasını istedim, bekledim.
17 yaşındaki YK belinde silahla 5 ay önce disiplinsiz tavırları nedeniyle ilişiğinin kesildiği Alibeyköy'deki bu özel liseye geldi. Normalde güvenliği olan okulun kapısında o dakikalarda güvenlik yoktu. Kilitli bu kapıyı içeriden diğer öğrenciler, arkadaşları açtı. YK içeriye girdi, okul müdürüne kurşun yağdırdı ve hızla okuldan uzaklaştı.
Bomba patladı falan diye düştüm. Odadan kendimi atana kadar zaten İbrahim Hoca'yla yüzle geldik. Bu ölümü hiç hocama yakıştıramıyorum. Onun hakkı böyle bir ölüm değildi.
Eğitime vurulan her bir kurşun o ülkenin gelmişine, geçmişine, geleceğine vurulmuş demektir. Silahlara niye kısıtlama getirilmiyor? Herkes ekmek peynir gibi alabiliyor bunları.
Bu silahlanmaya bir son vermeli. Hangi memleketteyiz? Neyle savaşıyoruz? Canımız cebimizde ve bir eğitimci yıllarını vermiş, bu kadar güzel insanlar yetiştirmiş bir insanı bu şekilde katledilmesi hiç hazmedilir gibi değil.
Hem saldırının gerçekleştiği okulun önünde hem de cenaze töreninde öğretmenlerin okullarda artan şiddete tepkileri yükselirken İstanbul Valisi İstanbul'un huzuru toplantısında saldırılar yaşanıyor ancak faili meçhul kalmıyor açıklaması yaptı.
Önemli olan o suçların azalması, faili meçhul kalmaması, cezalandırılması. Baktığımızda 4 aylık rakamlara bu kararlılığı görüyoruz.
Biz okullara girerken bu ülkenin geleceğini nasıl hazırlamamız gerekir düşünürken biz artık kim bize saldırabilir? Yani biber gazıyla mı gidelim veya bir jop mu taşıyalım?
Allahu Ekber.
İbrahim öğretmen gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Eğitimi biz ayaklar altı ettik ve bugünleri kendi elimizle yarattık. Bundan sonra ağlamanın bir anlamı yok. Oturup şapkamızı koyup düşünmemiz lazım.
Evet, 1 Mayıs'ta devlet, belki devletin işi yarına kalır ama yanına kalmaz demişti. Eğer ciddi bir işse yarına da kalmaması gerekir demiştik. Şimdi ne diyor vali, İstanbul valisi Davut Bey? Saldırı yaşanıyor ama failleri buluyoruz. Bir insanın canı gitti. Bir insanın canı gitti ya. Böyle bakılabilir mi? Göreve, işe böyle bakılabilir mi? Bakılamaz. Bunu önlemeniz gerekir. Ama önleyemiyorsunuz. Efendim, suç konusunda doğru dürüst bilgi bile olduğunu zannetmiyorum ellerin. Hangi iller tehlikeli, suç oranları artıyor, sebebi nedir? Bu kafasına göre sınırlardan geçen insanların kimisi kayıtlı, kimisi kayıtsız. Bu işlerdeki payı nedir? Bakın, suçu öğreniyorlar mı? Üretiyorlar mı? Hangi yaşlar arasındakilerde suç oranı artıyor? Eğer bunlara bakarsanız 18 yaş öncesi suç oranlarına hangi illerin ne kadar risk teşkil ettiğini hesap edebilirsiniz, önlem alabilirsiniz. Ama muhtemelen biz bu şekilde görmediğimiz şeyler görmeye başlayacağız. Bu bakış açısıyla. Yani saldırı yaşanıyor ama failleri buluyoruz. Bulmasaydınız bir de. Şimdi umurlarında mı bilmiyorum. 10 Mayıs'ta biliyorsunuz bir iş bırakma eylemi yapacak Kamusen. Öğretmenler ki zaten hayatta geçinemiyorlar. Sözleşmeli öğretmenler, atama bekleyen, atanmayan öğretmenler, çalışanlar, öğretmenlerin emeklileri. Zaten yaşayamaz haldeler. Şu eğitimin haline bakın. Evet. Sonra bir atama meselesi var biliyorsunuz. Orada söz verdiler. Sonra sözden de döndüler. Kim demiş oldu? Aa kim demiş? Siz dediniz. Atamayı kaldıracağız diye. Mülakatı özür dilerim. Orhan Erdem AK Parti Konya Milletvekili de diyor ki milletin gözüne baka baka mülakat yapmadık. Yapmadık diyor ya. İyi hadi bakalım.
Artık insan utanmaz mı ya? Mülakatlarda yaptığınız skandallar ardı ardına kamuoyunun önüne konuluyor. Ders almak yerine Milli Eğitim Bakanı çıkıyor. %50 mülakat, %50 yazılı sınav sonucuna göre öğretmen alacağız diyor.
Ben de Milli Eğitim'de görev yaptım. Mülakat hiçbir zaman yapılmadı. KPSS puanları mülakatta da aynen verilerek bugüne gelindi.
Özrü kabahatinden daha büyük bir açıklama bu. Yok yazılıda alınan puanı aynen mülakata veriyorlarsa binlerce öğretmenimizi niçin mülakat gibi ekstra bir meşguliyet içerisine koyuyorlar?
Mülakatın kaldırılması Cumhurbaşkanı'nın vaadi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise mülakat sürecek ama puanlama değişecek dedi. Aynı gün Meclis Genel Kurulu'nda AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, mülakat hiçbir zaman yapılmadı cümlesini kurdu.
Bakanınız demiş ki mülakatları mülakat gibi yapacağız. 22 yıllık iktidarınızda mülakatları mülakat gibi yapmadığınızı itiraf ediyorsunuz siz aslında. Siz neyden utanırsınız bilmiyorum.
Bizden torpil isteyecek kişi kendisini mülakata alacak kişilerle ilgili bir bilgi sahibi değil. Biz jüri üyesi olarak adayla ilgili bilgi sahibi değiliz. Bunu da temin ettik.
Meslekte yükselme sınavlarında bakın 98 almış, 97 almış, elenmiş.
Milli Eğitim Bakanı yeni sistemde atama için KPSS ve mülakat puanlarının toplamının yarısının dikkate alınacağını söyledi. Yani mülakattan geri adım yok. Muhalefetin sadece 20 bin öğretmen atanacak olmasına da tepkisi büyük. Mülakat hiçbir zaman yapılmadı diyen AK Partili vekil Orhan Erdem öğretmen açığını itiraf etti.
70 bin civarı bir Milli Eğitim'in bugün verdiği rakamlara göre açık var. Ama kamuda birçok noktada açık var. Hepsini bir anda atamak da mümkün değil.
Bütçe kısıtlı, atama sayısı az diyorsunuz. Diyanet başkanınızın bindiği araba ortada. Taktığınız saatler ortada. Saray yavrusu makam odalarınız ortada. Şirketlerin, holdinglerin silinen vergi borçları ortada.
20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık.
2023 yılında emekliye ayrılan öğretmen sayısı 23.670 iken bugün duyurulan yeni atama 20 bindir. Buradan da anlaşılacağı üzere Sayın Bakan sadece liyakattan değil matematikten de sınıfta kalmıştır.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi muhalefet mecliste ard arda mülakat ve öğretmen atama sayıları ile ilgili araştırma önergesi verdi ama Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi.
Öneri kabul edilmemiştir.
Şimdi Oscar Wilde'ın İrlandalı yazar. Enteresan bir sözü var. Diyor ki yalancının cezası kimsenin ona inanmaması değil. Bir süre sonra kendi yalanlarından başka hiçbir şeye inanamamasıdır. Yani bu bir döngü yaratır, bir kısır döngü yaratır. Buna da yalanlar, yanlışlıklar, kısır döngüsü denir. Şimdi bu çok tehlikeli bir şeydir. Çok tehlikeli bir şeydir. Bunu buraya not edeyim de. Bu arada da kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Selçuk Bey, öğretmeni müdüre vuran kişinin Iraklı olduğunu haberde neden yer vermediniz? Verdik işte sizin mesajınızla birlikte. Zaten dün haberde de vardı. Bu arada tabii yine bizim biliyorsunuz her gün hatırlattığımız mesajlar var. Hepsini hatırlatacağız tekrar. Şimdi gelelim, bu arada milli eğitimin durumu bu. Atama konusunda mülakatla ilgili bir şeyler söylüyorlar. Gerçekten de mülakat zaten yapmıyorlar. Atama yaptıkları için benim de demin biraz önce dilim sürçtü. Yapmıyorlar yani. Onlar direkt atıyor torpilli bir şekilde filan diye iddialar var. Görüyorsunuz, siz de yaşıyorsunuz. Milli Eğitim Bakanı'nın umurunda mı? Bakanların umurunda mı? Yok. Atatürk'süz müfredata tepkiler büyüyor.
Baş öğretmen Atatürk, bu müfredattan körlük.
Bu Türkiye Cumhuriyeti Eğitim Bakanı olamaz. Bunu geri çekin dedik. Bu tartışılacak bir tarafı yok. Doğruluğuna inanıyorum. Çocuklara daha fazla yazık etmemelisiniz.
10 yılda hazırlandığı açıklanan Türkiye Yüzyılı Marif Modeli isimli müfredat taslağına dair değerlendirme süreci devam ederken Eğitim İş Sendikası Bakan Yusuf Tekin'le bir saatlik görüşme yaptı. Bakanlığın kapısında Atatürk'süz müfredata tepki yükselirken Yusuf Tekin geri adım atmayacaklarını açıkladı.
Bizim burada bir değişiklik yapmamız gerektiği çok açık.
Bu modelle okullardan çağdaşlığı içselleştirmiş özgür iradeli bireyler yetişmez. Bizim çocuklarımızı tekkede mürük yetiştirir gibi yetiştirmenize izin vermeyeceğiz.
AK Parti'nin sloganı da olan Türkiye Yüzyılı ismini taşıyan yeni müfredatı anlatan ortak metinde Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinden hiç bahsedilmiyor. Eğitim sendikaları da muhalefette yeni müfredat için parti programı diyor.
İktidar milli eğitimi Türksüz ve Cumhuriyetsiz yapmak için fikri tutsak, irfanı prangalı nesiller yaratmak adına her yolu deniyor.
Açıklandığı ilk günden bugüne hem içeriğine hem adına tepki gösteren Eğitim Sendikası bugün topladığı 100 bin imzayı, eğitim çerçeve planını ve taslak değerlendirme raporunu bakanlığa sunuyor.
Toplam 572 sayfası din, vatandaşlığa gelince 40 sayfa, Türkçe gelince 88 sayfa. Bu bile ne olduğunu gösteriyor.
Taslak müfredatta coğrafya derslerinde mavi vatan olgusu da yer alacak. Türkiye'nin denizlerdeki hukuksal, coğrafi haklarına dair mücadelesi vatanseverlik olgusuyla anlatılacak. Ama mavi vatan kavramının isim babası emekli amiral Cem Gürdeniz de yeni müfredata tepki gösterdi.
Mavi vatanın Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına girmesi nedeniyle tebrik edenler oluyor. Onlara sevinemediğimi söylüyorum. Çünkü aynı müfredatta Türk devrimi yok, Şeyh Said ayaklanması yok, Kubilay ve Menemen kalkışması yok, köy enstitüleri yok, Kemalizm yok, Atatürk'ün felsefesi yok. Kısacası Atatürk ve Cumhuriyet'in özü yok. Onların olmadığı bir öğretide mavi vatanın olmasının önemi yoktur.
Müfredatta ideolojik fanteziler peşinde koşacağına, öğretmenlerin yakıcı sorunlarına çözüm bulmaya çaba sarf et Milli Eğitim Bakanı. Öğrencileri tarafından öldürülen okul müdürleri ve öğretmenler var. İşte bunlar sizin 22 yıldır inşa ettiğiniz düzenin sonuçlarıdır.
Milli Eğitim Bakanı değil, adeta CAK Başkanı, Cemaat Akreditasyon Kurumu. Yusuf Tekin de bu yaptıklarıyla aslında bir beka sorunu haline gelmiştir. İki öğrencinin velisi olarak Bakan Yusuf Tekin'e doğrudan kırmızı kart çıkarıyor.
Bakan Yusuf Tekin ve taslak Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ismiyle hazırlanan müfredata tepki her geçen gün daha da büyüyor.
Evet, bu müfredatla ilgili Türkiye Yüzyılı Marif Modeli diyorlardı, hatırlıyorsunuz. Türkiye Yüzyılı bir kere AK Parti'nin seçim sloganı. Bu şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde böyle şeyler var, biliyorsunuz. Cumhurbaşkanının İşte aynı anda toplantıya ikisi de katılamayan iki görevi var en az. Hem parti genel başkanı hem cumhurbaşkanı. O yüzden koltuklardan biri boş kalmıştı, biliyorsunuz. Özgür Özel'le buluşmasında. Dolayısıyla bu mesele de bundan kaynaklanıyor bir yandan. Dolayısıyla onlar kendi modellerini eğitime dayatmaya çalışıyorlar. Hiçbir şey de çözemiyorlar, çözmüyorlar. Bu arada eğitimin %50'den fazlası neredeyse özel hale gelmiş. Türkiye'nin en büyük bütçeli bakanlığı belki de. Peki nasıl bu halde? Bir yanda can güvenliği yok. Bir yanda eğitim sıralamasında nerelerdeyiz? Ya o kadar başarısız bir bakanlık ki. Umurunda mı kimsenin, bilmiyorum. Bilmiyorum yani. Sonra tabii bakın şimdi. Biraz önceki gibi bir şey. Efendim işte Selçuk Bey, size de mi talimat geldi? Yabancı uyruklu öğrenci falan diye onu söylemiyorsunuz diyor. Müdürü katleden hakkında. İşte sonra böyle şeylerle karşılaşıyoruz. İnsanlarımızın bazılarına konuşmayı, siyasetçilere de dinlemeyi öğretebilsek bayağı medeni bir ülke olacağız. Evet. Şimdi gelelim adalete. 10 yıl sonra adalet Soma'da yine ertelendi.
Yıldır adalet arayışımız bitmedi.
Geç gelen adalet adalet midir?
10. yıla 5 gün kala kamu görevlileriyle ilgili yargılama başladı. Bu hukuk adına, adalet adına üzerinde cübbe taşıyan bizler adına bir ayıptır. İlgili kurumların, bakanlıkların yapmış olduğu dirençtir.
13 Mayıs 2014'te Türkiye'nin en büyük maden faciasında 301 işçi can verdi. Soma faciasında kamu görevlilerinin ihmali yıllardır karanlıkta. Çünkü bakanlıklar yıllarca soruşturma izni vermedi. 10 yılın sonunda iddiaların odağındaki o 28 kamu görevlisi ilk kez hakim karşısına çıktı. Ve adalet yine ertelendi. İkinci duruşma için 12 Eylül'e randevu verildi. 10 yıldır devlette suçun sahibi yok.
İki tane sanık gelmiş. Sanık ben buraya neden getirildim diye soruyor. Birisi 2 ay önce denetim yapmış madene. Benim suçum yok diyor. Denetleme yapmasaydı acaba kaç kişi ölecekti? Suçun sahibi yok. Neredeyse ölenler suçlu diyecekler, çıkacaklar.
Adaleti biz çocuklarımızla beraber göçükte kaldığına inanıyoruz. Yargının, yürütmenin artık hiç işlevi olmadığı bir dönemde adaleti biz bulamadık. Ama bir gün bu adalet herkese lazım olacak.
Soma maden faciasının ardından adalet arayışı hiç bitmedi acılı ailelerin. Çünkü 301 canın karşılığı madenin patronuna verilen 20 yıl hapis cezası oldu. Kamu görevlileri ise bu süreçte hiç yargılanmadı. Oysa bilirkişi raporunda hem Enerji Bakanlığı'nın hem de Çalışma Bakanlığı'nın ihmalleri sıralanmıştı. Ancak bakanlıklardan soruşturma izni çıkmadı. Ailelerin ve tutuklu avukat Can Atalay'ın çabasıyla Anayasa Mahkemesi'ne gitti dosya. Hak ihlali kararıyla 28 kamu görevlisinin yargılanmasının önü açıldı.
En başından beri dava zaten eksikti. Katliam sorumluluğu bulunan hiçbir kamu görevlisi yargılanmamıştı. Davaları davamızdır.
Adalet beklediği cezaevinden Soma faciası için bir kez daha adalet istedi Can Atalay. Kamu görevlilerinin yargılandığı ilk duruşmadansa karar çıkmadı. Dava 12 Eylül'e ertelendi. Yaşamını yitiren madencilerin yakınlarının tazminat davaları da sürüyor.
10 yıl oldu işte çocuklarımız öleli. Hala biz tazminatını alamadık. Devlette bir fayda görmedik.
Yüreklerin yandığı bir maden kazası da 14 Ekim 2022'de Amasra'da yaşandı. 43 madenci yaşamını yitirdi. 7. duruşmada 7 tutuklu sanıktan 3'ü tahliye edildi.
Bizim yavrularımız yetim kaldı. Torunum az önce buradaydı. Babasının mezarında dede benim babam burada diyor. Bunun hesabını kim verecek? Yetkililerden istiyoruz versinler. Bunlar cezasız kalmasın.
İşte ne oldu böylece? Her şey erteleniyor. Emekli yılı da ertelendi herhalde. 100 yıl sonraya falan mı ertelendi? İnsanlar yaşayamıyor. Geliyoruz ekonomi haberlerine birazdan. Adalet ertelendi mi? Türkiye yüzyılı o da mı ertelendi? Bu durum nedir? Efendim kıymetli izleyicilerimizden gelen mesajlar. Atatürksüz bir müfredatı asla kabul edemeyiz. Dünya Atatürklü müfredatlar yaratıyorken yaptıklarına bak. Herkesle barıştılar, Atatürk'le barışamadılar ya. Acayip ya. Ben de üstüne bir söz daha söyleyeyim. Efendim bunlardan bunlar her şey olur, rezil olmaz. Ben diyeyim size. Şimdi Sinan Ateş cinayeti. Eşi diyor ki, Ayşe Ateş, eşim öldürüleceğini biliyordu.
Benim ifademde de vardı siyasi isimler. Benim ifadem iddianamede yok.
Rahmetli eşim kendisine karşı medya üzerinden yapılan saldırıların, kendisinin aleyhine gerçekleştirilen faaliyetlerin mevcut ülke ocakları, Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı olan Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP Mersin Milletvekili olan Olcay Kılavuz'un birlikte hareket etmek suretiyle planladığını defalarca kez bana ifade etmişti.
Suikaste kurban giden eski ülke ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'in savcı tarafından iddianameye konulmayan ifadesi. Sinan Ateş öldürülmeden önce eşine Ülke Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve dönemin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un ismini vermiş.
Gizlilik kararı kalktıktan sonra ifademi basınla paylaşacağım. Orada göreceksiniz.
Ayşe Ateş iddianameye girmeyen ifadesinde Sinan Ateş'in cinayetten aylar önce tehdit edilmeye başlandığını söyledi.
10 Mart 2022 tarihinde Ankara Ülke Ocakları'nın kullanımında bulunan 06 AT 2020 plakalı siyasetçilerin siyah araç ile eşimin kullandığı ofisin önüne 4 kişinin geldiğini eşim bana söylemişti. Bu konuda arkadaşı Ömer Çağrı Özdemir'e ofis önünde bekleyen aracın resmini göndererek Ankara Ocak silahlı 4 kişi göndermiş şeklinde mesaj göndermiş.
Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in yakın çevresiyle yaptığı yazışmaları da ifadesine eklemişti. Onlardan bir tanesi de 16 Mart 2022 tarihine ilişkin.
Eşim Ömer Çağrı Özdemir'e şunları söylüyor. Beni öldürmeye karar vermiş arkadaşlar Ömer abi. Sürekli geriyorlar ortamı. Yeni insanlar ölsün istiyorlar.
Neyi biliyorlarsa acilen mahkemeye yetiştirmelidirler.
Tolgağan Demirbaş isimli şahıs eşimin arkadaşı olan Haluk Türk'e Ahmet Yiğit Yıldırım ve Olcay Kılavuz tarafından elçi olarak gönderildiğini söyleyip bu şahıs eşimin arkadaşına Sinan Ateş'in yanında durma abi, Ocak onun kalemini kırdı, sen de zarar görme dediğini Haluk Türk eşime söylemiş, eşim de sağlığında bana söylemişti. Olcay Kılavuz isimli şahsın da eşime gerçekleştirilen suikaste dahlinin olduğu kanaatindeyim.
Ayşe Ateş'in ifadesinde yer alan siyasi isimlerin hiçbir iddianamede geçmiyor. Çünkü Ayşe Ateş'in ifadesine yer vermedi savcı.
Bu bir iddianame değil, hukuk tarihimizin adeta çamur belgesidir.
İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun da tepki gösterdiği Sinan Ateş iddianamesi kabul edildi Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından. CHP lideri Özgür Özel de Bahçeli ile görüşmesinde Ayşe Ateş'in mesajını iletti. Bahçeli yorum yapmadı.
Sayın Ayşe Ateş, bize yapılanların Devlet Bahçeli'nin onayı ve bilgisiyle yapıldığını düşünmüyorum. O nedenle bize sert davranıyor. Bundan üzüntü duyuyoruz dedi. Ben bu sözü size iletmiş olayım. Size karşı hisleri böyle.
Bu cinayette parmağı olan herkesin adalet önünde hesap vermesi için tüm gücümüzle de mücadele edeceğiz. Ve herkes iyi bilsin ki ya adalet ya kıyamet diyenler elbet bir gün kazanacaktır.
Sinan Ateş cinayetine ilişkin dava 145 sayfalık iddianame ile başlayacak ama duruşma tarihi henüz belirlenmedi.
Şimdi bu durum bir adaletsizlik hali, rahatsızlığı durumu. Hepimiz bunun zararlarını yaşıyoruz, çekiyoruz. Çoğumuzu ilgilendirmeyen davalar, dosyalar bu haberlerde bazen yer alıyor gibi görünse de bir başka gün başka bir nedenden ötürü başka bir şekilde tapu davası şu bu da olabilir. Başımıza geliyor, o zaman anlıyoruz. Küçük bir kaza oluyor, Allah korusun, o zaman anlıyoruz. Bakın adalet, hukuk lazım. O yüzden herhangi bir adaletsizlik durumu herkesi ilgilendirir. Umurunda mı diye soruyorum, insanların umurunda olmak zorunda. Adalet bulunmadığında, insanlar bu güveni hissetmediğinde ne oluyor? Herkes kendi adaletini, kendince o da haklı mı haksız mı, uygulamaya çalışıyor adaletse. Cezasızlıktan gelen zorbalık yüzünden işte.
Ayaklarından iple aracına bağladı, gaza bastı. Metrelerce sürükledi. Kanunsuzluk, hukuksuzluk zorbalığı doğurdu. Antalya Kaş'ta yaşayan 43 yaşındaki Şaban T, iddiaya göre köpeğine zarar verdiği gerekçesiyle 41 yaşındaki Orhan S ile tartıştı. Tartışma sonrası zor kullanarak Orhan S'nin ellerini ve ayaklarını bağladı. 150 metre otomobiliyle sürükledi. Kimse dur demedi. Daha da kötüsü, Şaban T'nin arkadaşları bu vahşeti cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Jandarma devriye görevinde fark etti. Araç durduruldu. Orhan S'nin el ve ayaklarındaki ipler kesildi. Talihsiz adam hastaneye kaldırıldı. Şaban T gözaltına alındı. Ardından adliyeye sevk edildi. Zorbalığının cezasızlıktan geldiğinin kanıtı oldu hakimin kararı. Komşusunun canına kasteden, o anları da kaydettiren Şaban T, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Şu hale bakın ya. Kimse dur demiyor. Bu nedir ya? Nedir ya? Ha bu zorbalık bu arada her yerde hakim biliyorsunuz. Yollarda, trafikte, şurada, burada. Ne şiddet. Hep söylüyorum size, siz uymayın. Dün Diyojen'den bir şey anlattım. Bir kalantorla karşı karşıya kalıyor bir dar yolda. Bir hikaye. Karşısındaki ben bir serserinin karşısından yoldan çekilmem, kenara çekilmem diyor. Diyojen de diyor ki ama ben çekilirim. Böyle yapın, uymayın. Sen benim kim olduğumu biliyor musuncularla karşılaşırsanız uymayın. Gidin hekim çağırın. Muhtemel bir hafıza kaybı vakası diye. Hekimlerden 2 dakikada muayeneye tepki eylemi.
5, 4, 3, 2, sağlık bitti.
Benim sarı nokta var. Bir türlü randevu alamadık. Yıllardır gözümün biri gitti zaten. Şimdi bir tanesi de gidiyor. Onaya geldik. 2 dakika süre vermişler. 2 dakika süre ne yapar adama? Zaten giriyorsun oturmuyorsun 2 dakika sürüyor.
Meslektaşlarımız 12'yi geçmesine rağmen pek çoğu poliklinikte çıkamıyorlar. Çünkü 10 dakikaya sıkıştırılmış 4-5 hastaya bakmaya çalışıyorlar.
Biz buna diyoruz bu sistemsel hata değil, sisteminiz hatalı.
Göztepe Profesör Doktor Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde 2 dakikaya düşen muayene süreleri için eylemdeydi doktorlar. Kısalan randevu süreleri İstanbul Tabip Odası'na hekimlerden gelen şikayetlerle ortaya çıktı. 10 dakikanın içinde 4 hastaya randevu verilmişti. Hastane yönetimi sehven dedi ama o yanlışlık düzeltilmedi. Eylemin yapıldığı dakikalarda bile devam etti.
Yarınki randevularım benim yine aynı. Yani 3-4 dakikada bir, 2 dakikada bir, bazen 1 dakikada bir hasta var. Bugün mesela basın açıklamasına gelemedim çünkü 2 dakikada bir hasta açıldığı için öğle aramdan feda edip hastalara bakmaya çalıştım.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bir hekimin hastaya ayıracağı sürenin en az 20 dakika olması gerekiyor. Türkiye'deki kamu hastanelerinde ise bu süre 2 dakikaya kadar düştü ve bir hekim bu şekilde günde 100'den fazla hastaya bakmak zorunda kalıyor.
Özel hastanede 30 dakikada bir hasta alıyordum. Hastalarımı ayırabildiğim zaman kadar burada da zaman ayırabilmek istiyorum.
Emekli doktorum. Şu anda buranın hizmet alanıyım ama hizmet alamıyorum. 2 dakikaya indirilen muayene sürelerini protestoya geldik.
Endokrinoloji olsun, bir gastroloji olsun 15 gün. Bir dahiliye gideceksiniz. Dahiliye size açacak. Ondan sonra siz bir 15 gün sonra tekrar randevu alacaksınız. Yani o mide ağrısıyla bir insan bir ay nasıl bekleyebilir?
Zaten aylarca randevu sırası bekleyen hasta tam da randevu alıp doktora ulaşabildiğinde birkaç dakikayla sınırlandırılan sürede sorununu anlatamıyor, doktor da hastasını muayene edemiyor. Sağlık Bakanlığı'nın randevu sorununa karşı bulduğu çözümde olan yine hastaya, yine sağlık çalışanlarına oluyor.
Bakın gözlerime, bir yıldır tedavi olamıyorum. Bunları tedavi ettirmem için geçen yıl 100.000 TL'ye para istediler ama yaptıramıyorum.
Tükenmişlik, depresyon, göç, istifa bunların hepsini ve de en önemlisi şiddeti getirir. Yani bir tane daha arkadaşımızı kaybetmeye kesinlikle sabrımız yok.
Bu hastanedeki idareci arkadaşlarımızın inisiyatifi olan bir şey değil. Bu bir sistem sorunu. Sistemin sahibi de Sağlık Bakanı'dır, hükümettir, iktidardaki tek adamdır.
Budur. Bir sistem sorunu. Sistem de ortadadır efendim. Ha bu arada... İnsan muayenesine 2 dakika, araç muayenesine yarım saat. Onda da ne yapıyorlar belli değil, ne alt ediyorlar, dünyanın parasını alıyorlar. Başka sorum yok Sayın Hakim. 112 hastasına fatura çıkardılar. Özel hastane kanun tanımadı.
112'yi çağırdığımızda belirtmiş olmamıza rağmen SGK anlaşmalı bir hastaneye götürülmesi gerekiyordu. Kata alındıktan sonra yoğun bakım alındı. Yoğun bakımdan kata çıkartıldı. Kata çıkartıldıktan sonra devlet hastanesine nakledildi. Biz günler kaybetmiş olduk.
112'yi aradılar, özel hastaneye sevk edildiler. Servisler arasında dolaştırıldıktan sonra bir de 207 bin lira faturayla karşılaştılar.
Bunun 107 bin lirası yoğun bakım ücretiydi.
73 yaşında emekli devlet memuru Necdet Naci Yılmaz, 4 yıldır nadir görülen interstisiyel akciğer rahatsızlığıyla mücadele ediyor. 30 Nisan'da İstanbul Ataşehir'deki evinde fenalaştı, ailesi hemen 112'yi çağırdı. Ambulans Yılmaz'ı evine en yakın özel bir hastaneye götürdü. Yılmaz'ın damadı Vural Turunç'un iddiasına göre hatalar zinciri burada başladı.
3 Mayıs'ta tekrar 112 ile aynı hastaneye götürüldük. Gitmeden bir kere daha söylendi bu hasta SGK'lı ve dolayısıyla hani özel hastaneye götürmemenizi rica ederiz. Yok dediler, en yakın hastane, en uygun hastane bu.
112 acil ambulansları en yakın hastaneye götürüyor ama SGK anlaşması bulunmayan özel hastanenin hemen yanında SGK anlaşması bulunan başka bir özel hastane daha vardı. İki kez aynı hastaneye götürüldü Yılmaz. İlkinde taburcu edilmişti. İkinci seferde ise acil serviste kontrolleri yapıldıktan sonra yoğun bakıma gerek olmadığı söylenerek odaya alınması teklif edildi.
Yoğun bakım alınmasını öneriyoruz denildi. Şimdi yoğun bakıma yatmak ya yatılır ya yatılmaz. Hani önerilmek nasıl bir kelime? Burası da ücretli. Yalnız aklınızda olsun denildi ve yani gerçekten yüksek bir ücret olduğu bize belirtildi. 30 bin liradan başlanıyor denildi. Yoğun bakıma yatırılmadan 2 günlük aşağı yukarı oda talebini bizden 67.500 lira oldu. Bunu ödemeden yoğun bakıma geçemezsiniz denildi.
Ailesi 184 Sağlık Bakanlığı şikayet hattından haklarını öğrendikten sonra devlet hastanesine nakledildi Necdet Naci Yılmaz. Ama hastaneden ayrılışı sırasında muhasebe departmanında tartışma yaşandı iddiaya göre.
184 de o sırada beni aramış bulundu. Telefonda speaker'dan konuşuyoruz. Dedim ki bakın siz bana ödemeyin diyorsunuz. Beyefendiler ödememi talep ediyorlar. Yoğun bakım ücreti 107.500 lira. 15 dakika orada hararetli bir tartışmanın sonucunda tamam almayalım dediler.
Hastane iddialar karşısında bir açıklama yapmadı. Necdet Naci Yılmaz'ın ailesi aldıkları bilgi doğrultusunda yoğun bakım ücretini ödemekten kurtuldu. Ancak birçok özel hastane hastalardan para istemeye devam ediyor.
Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Biz yaşadık. Umarım başkaları yaşamaz. Belki bir yerden birisine bir ders olur.
Rahim kanseri aşısı sağlıkta başka sorunlardan bahsedelim şimdi. Rahim kanseri aşısı sözü, bir söz vardı hatırlıyorsunuz. 18 aydır tutulmuyor.
HPV aşısının uygulanması konusunda da bir çekincemiz asla yok. Belirlenen bir grupla aşılamaya başlayacağımızı ve kapsamını kademe kademe genişleteceğimizi ifade etmek isterim.
HPV konusunda bildiğiniz gibi bilim kurumuzu çalıştırdık. İlk bilgiler yerli aşıyı da bunu da üretebileceğimizi gösteriyor.
Bir yıl arayla iki farklı açıklama. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rahim ağzı kanserini önleyen kadınlar için hayati HPV aşısının ücretsiz olacağını söyledi önce. Sonra da yerlisini üreteceğiz dedi. Tutmadığı ilk sözün üstünden 18, ikinci sözün üstündense 6 ay geçti. Bu süreçte tek değişen HPV aşısının katlanan fiyatı oldu.
Tabii Sağlık Bakanı bir sözün ardından sonra ikinci kere söz verdi ama herhangi bir adım atılamadı. Bir önce HPV aşısının ücretsiz olması için mücadele etmek zorundayız.
Asgari ücretin yarısına denk geliyor. Çocukken yapılan elzem aşıların yanına HPV'nin mutlaka eklenmesi gerekiyor.
Amerika, İngiltere, Almanya ve daha birçok ülkede daha HPV aşısı ücretsiz. Türkiye'de de aşı programına alınsın diye kadınlar yıllardır mücadele veriyor. Ama verilen sözlere rağmen aşı hala ücretli. Rahim ağzı kanserinden korunmak için 9-14 yaş aralığında 2 doz, 15 yaşından sonra 3 doz öneriliyor. 3 dozun karşılığı ise 10 bin liraya yakın tutuyor.
Birkaç sene önce sorduğumda fiyatın daha uygundu şu ana göre yaptırsaydım.
Ben öğrenciyim, bütçem el vermez. Devlet destekli olması gerekiyor bazı şeylerin. Ki önemli bir aşı yani. Yaptıramam maalesef ki.
Ne kadar erken yaptırılırsa koruyuculuğu da o kadar artıyor. HPV aşısının erkeklere de öneriliyor. SGK hala karşılamadığı için aşı yaptıranlar dava açıp ödedikleri parayı geri almaya çalışıyor.
3 doz olduktan sonra SGK çok hızlı bir şekilde cevap veriyor ve reddediyor. Bu red cevabını alıp kendi başvuru dilekçemizi de alıp örnek veriyorum İstanbul'da çalışıyoruz. Sosyal güvencemiz İstanbul SGK İl Müdürlüğü üzerinden biz İstanbul'da davamızı açıyoruz.
Hayati bir aşı olduğu için de kadınlar davalarında haklı bulunuyor. Ancak bu hakları için uzun mücadele vermeleri gerekiyor.
Davayı açtıktan sonra mahkemeler bir bilirkişi raporuyla bu aşının gerçekten rahim ağzı kanserini engellediği raporlar geliyor. Mahkeme zaten genellikle davaları kabul ediyor. SGK'ya gerekçeli kararla başvurduğunuzda ücret iadesini yapıyorlar.
Yani 10 bin lira çünkü çok yüksek bir rakam. Maaşımın yarısı sonuçta ve bu beni sarsar. Yani ücretsiz olmuş olsaydı tabii ki yaptırmak isterdim.
Ben 3 doz aşımı da yaptırdım. Tamamen kendi bütçemle yaptırdım. Ben de bekledim söz verildiği. Zaten ülkemizde maalesef koruyucu uygulamalar yerine tedavi edici uygulamalar var. Bu her konuda böyle. HPV konusunda da böyle.
Ya bir kıymetli izleyicimiz bu hükümetin bakanlarına, hükümet üyelerine çok kuvvetli bir hafıza aşısı yapmak lazım demiş. O da bedava olsun. Millet olarak öderiz. Bence iyi olur. Hemen bir izleyicimiz yine. Biraz önce gösterdiğiniz bir şahsın arabanın arkasına bağlayıp süründüren insana neden zorba diyorsunuz? O insan ötesi şahıs. Bu adamın hayvanına defalarca aynı şeyi yaptı. Hayvanlar söz konusu. Hayır efendim ben öyle demiyorum. Zorbalık diğeri yaptığında da hayvana da yaptığında. Zorbalık cezasız kaldığında. Adam zorba demedim. Zorbalık cezasız kaldığında cezasızlık bu zorbalığın hakimiyet kurmasına yol açıyor dedim. Herkes kendi adaletini böyle sağlamaya kalkarsa. Kıymetli izleyicilerimiz. Pek kıymetli Rosemary hanımefendi. Ben söylediklerimden sorumluyum. Anladıklarınızdan değil. Evet efendim, şimdi geldik yeni anayasa meselesine. Ekmek bulamazsanız anayasayı yiyin diyorlar. Söyleyen kim? Müsavat Dervişoğlu hızlı girdi.
Hoş geldiniz Sayın Ayda 10 bin lira ile sürün denilen emeklinin evinde tencere kaynamıyorken, adaletsiz bir düzende, ekmeksiz bir millete yeni anayasa demek ancak abesle iştigaldir. Ve ancak ekmek bulamıyorsanız anayasa yiyin demektir.
İyi Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun yeni anayasa tartışmasına ilişkin sözleri, anayasa tartışmasıyla ekonomik sorunların üstü kapatılmak isteniyor dedi. CHP lideri Özgür Özel ise Erdoğan'la görüşmesinde anayasaya destek için önce mevcut anayasaya uyum bekleriz dediğini açıkladı.
Erdoğan'la birçok konuyu konuştuk ve dönüp dolaşıp anayasa gündemine gelince ben şunu söyledim. Mevcut anayasaya tam uyum bekleriz. Bunun için de birkaç ay sizi izleriz.
Kim kimle, nerede, ne görüşmesi yaparsa yapsın. Adına ister ziyaret, amaçları isterse de ticaret olsun, o da fark etmez. İyi Parti gerekirse tek başına yeni bir Erdoğan anayasasına karşı sonuna kadar mücadele verecektir.
CHP lideri Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmeleri, siyasette yumuşama dönemi konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya destek bulabilmek için uyguladığı bir taktik yorumları yapılırken Müsavat Dervişoğlu yeni anayasayla amaç Erdoğan'ın 2028'de aday olabilmesinin yolunu açmak dedi.
Milletimiz anayasadan dolayı açlık sınırının altında yaşamıyor. Bu millet artık anayasanın temelleri çiğnendiği için ekmeksiz kalıyor. Yeni anayasa tartışmaları Sayın Erdoğan'ın müflis ve batık muktedirlik gemisinden bir filika bulup kurtulma gündemidir.
Mesele yoksulluğu örtmek, emeklilerin feryadını örtmek için bir anayasayla Türkiye'yi meşgul etmekse bu oyuna gelmeyiz.
Sayın Erdoğan'ın yeniden adaylık talebine, ölene kadar cumhurbaşkanı olmasına dair gaflet dolu bir ikmal ve takviye çabasıdır. Yeni bir anayasa çalışmasını tartışmaya dahi lüzum görmüyoruz, reddediyoruz.
Genel Başkan sıfatıyla yaptığı ilk grup konuşmasında yüksek perdeden iktidarın yeni anayasa çağrısına kapıyı kapattı Müsavat Dervişoğlu.
Efendim şimdi geldik Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Adaylığı günü geldiğinde konuşuruz dedi Özgür Özel.
Kendi adaylığımı dayatmak gibi bir hata yapmayacağımdan herkes emin olsun.
Ekrem Bey ile Mansur Bey'i veya Ekrem Bey ile beni karşı karşıya tutmaya çalışıyorlar. Kendimi bir takımın oyuncusu değil, teknik direktör olarak görüyorum. Teknik direktör penaltı atılacağı zaman çekilin ben atacağım demez. Antrenmanda olabilir ama final maçında demez. En doğru oyuncuyu attırır.
İsmi üzerinden başlayan Cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına noktayı koymak için kurduğu cümleler Özgür Özel'in Medyascope'a konuştu. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da karşı karşıya gelmeyeceklerini takım oyunuyla anlattı.
Teknik direktör olarak şimdi takımda benim bir sağ açığım var, bir sol açığım var. Sağ açık Mansur Yavaş, sol açık Ekrem İmamoğlu. Bugün için böyle. Sağ açık, sol açık, çift santrafor oynuyorken aman birbirinize pas atmayın denir mi? En büyük hastalık takımın içindeki çekişmelerdir. Rakibin yapamadığını takım içindeki çekişme yapabilir.
Ben yerinde olsam Özgür Özel'le yarışmak istemem.
Ben çok iyi bir CHP genel başkanı olurum ama çok iyi bir cumhurbaşkanı adayı olur muyum? Benden iyisi varsa, benden daha çok oy alabilecek varsa o aday olur. Bu konuda anketler birilerini yukarıda gösteriyorken kendin aday olamazsın. Günü gelince bakacağız.
Gelecek seçim için şimdiden aday tartışmaları başlatmanın CHP'nin İğmesini düşürmek, gücünü azaltmak, ona çelme çakmaktan başka bir gayreti yoktur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özgür Özel görüşmesi ve yumuşama söylemleriyle bir taktik uyguladığı, CHP içinde bir çatlak yaratmak istediği yorumları yapılıyordu. Özgür Özel, grup konuşmasından sonra yaptığı ikinci açıklamada da partide adaylık tartışmasının olmadığının altını çizdi.
Evet, 18 Mayıs'ta bu arada Özgür Özel 18 Mayıs Cumartesi günü. Atanmayan öğretmenleri, müfredattan şikayet edenleri, başka kimler vardı arkadaşlar? Mülakat mağdurlarını Saraçhane'de mitinge davet etti. Tabii pek çok şikayet mesajı da var. Asker, polis, askerlik borçlanması, staj mağdurları, kademeli emeklilik isteyenler, 3600 ek gösterge, 7200 efendim esnaf, bağkurlu, seyyan enzam isteyen, alamayan emekliler, atanmayan ücretli öğretmenler, atanmayan öğretmenler, emekliye ara zam. Çalışana ara zam ve devam ediyoruz. enflasyon kuşağı.
Bayçak moka 13.25.
Bayçak moka çok pahalı.
Küçük boy 28.5.
Bugün 9 Mart 2023 ve bugün bu videoyu çekerken yanımızda bir Bayçak moka yok. Çünkü...
Çünkü Bayçak moka 54 lira olmuş arkadaşlar. Serimizi burada bitiriyoruz.
Yani İleriye bir not düşelim gibisinden video çekmeye başlamıştık. Sonra baktık ki hani gerçekten fiyatlar da artışa geçiyor.
Bu sene zaten öyle bir video bile olmadı. Yapamadık.
Her yıl video çektiler, kahve fiyatlarındaki artışı kayıt altına aldılar. 2018'de 13 lira 25 kuruşa aldıkları kahve yıldan yıla zamlandı. 2023'te 54 lira oldu. Son gelen zamlardan sonra tüm gençler bu videoyu paylaşıyor. Çünkü onların bıraktığı fiyatın da iki katına satılıyor artık o aromalı kahve. Gençlerin sosyalleşmeye bütçesi yetmiyor.
Öğrenci olarak bu tür hakları talep yapmamız çok zor. Hani bir kahve yerine bir öğün yemek yerin düşüncesiyle o kahveyi almıyoruz mesela.
Güzel aromalı bir kahve eşliğinde yapılan karşılıklı sohbetin getirdiği sosyalleşmeyi asla ihmal etmeyin.
Aromalısı da fark ediyor. Kahve içmek bile lüks oldu yani. O yüzden hani kahve içmek yerine biz yemek yemeyi tercih ediyoruz.
Bulunduğumuz kahvecide aromalı bir filtre kahvenin fiyatı 110 lira. Ancak kısıtlı öğrenci bütçesi dışarıda kahve içmeye el vermiyor. Öğrenciler bu fiyatlara sadece karnını doyurmaya çalışıyor.
2009'dan beri buradayız biz. En çok öğrenci müşterimiz vardı. Ama artık çok değişti. Benim de 3 çocuğum var. Günlük 400 lira, 500 lira gerekiyor ki işte okul çıkışında karnını doyurup bir kahve içebilmesi için.
Ben 2016-2020 senesinde öğrenciydim. 2018'den sonra biraz fiyatlar artmaya başladı. Ondan sonrası koptu zaten.
Bayçak Moka 13.25.
Doğan Şengül ve Dilay Öztürk. İzmir'de üniversite öğrencisi ikisi de bu videoları çekmeye başladıklarında 2018 yılında liseye gidiyorlardı. Harçlıklarının yetmediğini fark ettiler. Değişimi kayıt altına almak istediler.
Küçük boy 28.5. 54 lira olmuş arkadaşlar. Serimizi burada bitiriyoruz. Keşke konunun kahve olmadığını herkes anlayabilse. En basitinden kahve diyoruz ama hiçbir şeye alım gücümüz yetmiyor. Kahveye bile bize çok fazla görüyorlar.
Ara sırada günübirlik işler oluyor. Onlara yetişmeye çalışıyorum. Dışarıda oturup da bir kahve içmek ya da herhangi bir yemek yemek zaten lüks olduğu için. Okul bölgemizde işte yemek yiyip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz öğrenciler olarak.
Doğan ve Dilay enflasyon kuşağındalar. Videoda da net görülüyor. Ürünlere gelen zamlarla büyüdüler, büyüyorlar. Tüm gençlerin sesi oldular.
Lüks aktivite oldu bizim için dışarıda yemek yemek, karnımızı doyurmak, kahve, çay yapamıyoruz.
Bu arada da lüks düğün sınır tanımıyor efendim.
Dans dersleri alıyorlar. İnanılmaz heyecanlı oluyorlar. Bu durumun sonu yok. Nikah kokteyller artık çok popüler olmaya başladı. Ve bunun karşılığında da 55 euro artı KDV'den TL karşılığında davet sahiplerimize, çiftlerimize fiyatlar sunuyoruz.
Düğün sezonu açıldı. 5 yıldızlı oteller de fiyatlarını belirledi. Dövizle veriliyor fiyatlar. Sade bir nikah davetli başına 55 euro artı KDV. Yani 2000 liradan fazla tutuyor. Havuz başında düğün kişi başı 75 euro artı KDV. Karşılığı yani ortalama 3000 lira. 250 kişilik düğün yaklaşık 750 bin liraya, 500 kişilik bir düğün ortalama 1,5 milyon liraya mal oluyor. Tabii bu başlangıç fiyatı. Fiyatların sınırı yok. Lüks düğün neredeyse talep çok.
Canlı çiçek girdiği zaman bütçeleri bayağı zorlayan bir durum oluyor. Sonu yok. Süslemenin de, düğünün de ama tabii ki her bütçeye uygun organizasyonlarda gerçekleştiriyoruz.
Düğünün maliyetini belirleyen en önemli unsur sofranın, salonun süslemesi. Bazen altın varaklı bir ayna, bazen de gerçeğine yakın yapay çiçekler tercih ediliyor. O çiçekler gösterişli büyük vazolarda sunuluyor ve salonun havasını bir anda değiştiriyor. I found a love
for me. Havuz başında düğün şeklinde olursa 75 euro artı KDV TL karşılığında yine fiyatlarımız mevcut.
75 euroluk kişi başı fiyat geçen yıl vergisiyle birlikte 1800 liraya denk geliyordu. 500 kişilik lüks düğün 900 bin lira tutuyordu. İki katına yaklaştı.
Yeni neslin inanılmaz düşünceleri var. Artık düğünler klasik olmaktan çıktı. Romantik düğünler isteyen gelinlerimiz çok fazla.
Sosyal medya videoları düğün organizasyonlarında hayal gücünü zorluyor. Yurtdışı düğünlerinde sahnede bale gösterisi yapan da var. Bu videoları gören gelinler kendi düğününde de benzer şovlar istiyor. Geleneksel danslardan ve DJ şovlarından da vazgeçmiyor gelinler ve damatlar. Her bir talep düğünün masrafını yükseltiyor, düğünler milyonlarca lirayı buluyor.
Geleneksel danslar yapılıyor ama biraz daha modernize edilmiş şekilde yapılıyor. Mesela zeybekler, işte horon, bu tip geleneksel danslar yapılıyor. DJ paketleri oluyor tabii ki. Give me your love and tell me your
secret. Hiç heveslenmeyin halalar, amcalar. Dayılar 75 euro artı KDV'ye kurtulamazlar. Şimdi bir ara, sonra bir dakika bölümünde buradayız. Yumuşamaydı, normalleşmeydi, hepsi tamam da. Siyasette Fuzuli'nin şu sözüyle yaklaşılması gereken çok da siyasetçi var. Ne senden rükû artık, ne de benden kıyam. Bundan sonra selamün aleyküm, aleyküm selam. Bizden sonra Şahane Hayatım Var yeni bölümüyle. İyi akşamlar efendim. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir baş.